Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen. Program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Ayhan Taşçı iletiyor. Sevgili dinleyenler, bu hafta stüdyomuzda her zamanki gibi programımızı hazırlayan Can Acun ve danışmanımız Murat Yeşiltaş var. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bu hafta Yeni Zelanda'daki cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı, İslamofobiyayı, yabancı düşmanlığını konuşacağız. İlk olarak Yeni Zelanda'da neler yaşandı? Yaşanan saldırılar ne anlama geliyor? Neden camiler ve Müslümanlar sizce hedef seçiliyor?
Evet, tabii çok kötü, korkunç bir hadise yaşandı. 50 tane Müslüman namaz kılarken şehit edildiler. Hı hı. Bunu esefle kınamak gerekiyor. Tabii çok sayıda da yaralı var.
Evet.
Bu tabii İslam dünyası adına çok üzücü, insanlık adına üzücü bir saldırı.
Evet, kesinlikle.
Masum insanlar doğrudan siyasal bir amaçla bir terör saldırısına hedef oldular. Tabii Yeni Zelanda aslında bu tarz saldırıların yaşanmadığı, daha refah içerisinde güvenli bir toplum. Hı hı. Küçük bir ülkeden bahsediyoruz. Ancak ne yazık ki özellikle buradaki Müslümanlar hedef seçildi. Tabii saldırıyı gerçekleştiren kişinin Avustralya vatandaşı olduğunu biliyoruz. Brenton Tarrant isimli ırkçı, beyaz ırkın üstünlüğüne inanan, İslamofobik, Müslümanları ve yabancıları hedef alan bir isim. Zaten hem silahın üzerine kazıdığı isimlerle mesaj verdi, hem de bir bildiri yayınladı. Bu bildiride doğrudan Müslümanları, yabancıları, beyaz olmayan, ötekileştirdiği kendi zihnindeki insanları hedef aldı. Aynı zamanda tabii özel olarak Türkiye'yi, Türkleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef aldığını gördük. Bu altını özellikle çizmemiz gereken önemli bir meseleydi. Tabii kendisinin bunu bireysel olarak mı gerçekleştirdiği, arkasında bir örgütsel faaliyet mi olduğunu şu an için bilmiyoruz. Hı hı. Ama bildiğimiz bir şey var. Dünyada bu tarz saldırılar ne yazık ki artma eğiliminde. Sadece Yeni Zelanda'daki bu saldırı değil, Avrupa'ya da baktığımız zaman, Amerika Birleşik Devletleri'ne de baktığımız zaman doğrudan yabancıları, göçmenleri, mültecileri ve elbette Müslümanları hedef alan saldırılar gerçekleşiyor. Çok çarpıcı rakamlar var. Avrupa'da bu tip saldırıların çok ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Çoğu raporlaştırılmamasına rağmen doğrudan bu tarz saldırıların artma eğilimi oldu. Çok açık. Tabii bunu besleyen bir siyasal kültür var, medya var. Bunları detaylı olarak konuşacağız. Tabii Tarrant'ın dediğim gibi saldırısının bireysel mi yoksa örgütsel mi olduğu bilmiyor şu anda, soruşturma aşamasında. Türkiye bunun üzerinde özellikle duruyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan talimat vererek Başkan Yardımcısını ve Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Oktay'la birlikte bölgeye gönderdi. Onların bölgede yaptığı temaslar vardı. Hem orada Yeni Zelandalı devlet yetkilileriyle görüştüler. Hı hı. Hem Müslüman camiasıyla bir araya geldiler. Taziyelerini bildirdiler ve Türkiye'nin desteğini ortaya koydular. Burada dile getirdikleri önemli şeylerden bir tanesi de bu saldırının çok yoğunlu bir şekilde soruşturulması gerektiği. Hı hı. Bu şahsın çeşitli seyahatleri gerçekleşmiş. Türkiye'ye de geldiğini biliyoruz. İsrail'e, yine Balkan ülkelerine, Sırbistan gibi bölgeleri ziyaret etmiş. Buralarda bu şahsın nasıl radikalleştiği, nasıl bir terörist haline geldiği ciddi anlamda üzerinde durulması gereken bir husus diye düşünüyorum.
Sizce bu saldırı önlenebilir miydi? Yani daha önceden yaptığı, işte sosyal medyada yaptığı açıklamaları var saldırganın. Bu gibi saldırılar daha önceden ülkeler tarafından önlenebilir mi?
Yani tabii aslında elbette önlenebilir. Çünkü burada özellikle her ülkenin kendi tabii özgü şartları var. Kendine özgü şartları var. Hem siyaseten kendine özgü şartları var, hem de bir takım kurumsal düzenlemeler, hukuksal düzenlemeler bağlamında kendine özgü şartları var. Örneğin Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik gibi devletlerde silahlanma, bireysel silahlanma, hafif silahlanma ve hafif silahlanma sınıfını da aşan bir silahlanmanın süreçlerinin yasal olduğunu biliyoruz. Yeni Zelanda'da bunlardan bir tanesi.
Dolayısıyla hatta Yeni Zelanda Başbakanı saldırıdan sonra işte evet, silah yasasını reform yapma kararı aldıklarını dile getirdi.
Aynı zamanda da Avusturya ile sınırları ile ilgili de
tabii oradan da muhtemelen evet, çok rahat bir geçiş söz konusu. Avustralya örneği Yeni Zelanda ile karşılaştırıldığında biraz daha bu terör meselesine, bu tür saldırılara daha tecrübeli aslında, yaşamış geçtiğimiz yıllarda. Tabii bu anlamda bu öncelikle bu yasal zemin, yani bir insanların bireysel bir şekilde silahlanmalarını kolaylaştıracak bir takım yasalar varsa insanlar silah elde ediyor, silahlanıyor. Tabii öte taraftan da bunun denetiminin nasıl yapıldığı da son derece önemli. Oradan da anladığımız konu, Yeni Zelanda'da herhangi bir terör tehdidi öncelik sıralaması açısından Yeni Zelanda'da belki 5-6-7. Sırada yer alıyordu muhtemelen. Dolayısıyla bu o ülkenin istihbarat örgütlerini, polis teşkilatını, daha doğrusu emniyet teşkilatının da hangi tür vakalara yönelik kendilerini donanımlı hale getirecek sorusunu ortaya çıkarıyor.
Murat belli ki burada tehdit algılaması da önemli. Yani genelde yok Müslümanlardan yani temelli bir terör tehdidinin evet, üzerine istihbarat dururken, bu son dönemde artan Müslümanları hedef alan, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Hristiyan radikalizminin bir parçası olarak gelişen terörizm konusunda genel anlamda Batı istihbaratlarının önleyici bir çaba içerisinde olmadığı
bir şey
görülüyor.
Bunu bir
tehdit zaten olarak görmüyorlar. Zaten onları terör olarak, terörist olarak da adlandırıyorlar. Yani saldırgan denilip geçiliyor.
Doğru, yani hatta bir tür psikolojik olarak rahatsızlık sebebi sonucunda ortaya çıkmış bir saldırgan davranış olarak değerlendiriyorlar. Dolayısıyla Yeni Zelanda'nın tabii ki bütün detaylarıyla Yeni Zelanda'yı tanımıyoruz Türkiye olarak. Bu konuda çok da hem bize uzak bir olan ülke hem de terörizm çalışmalarında adı dahi neredeyse geçmeyen bir ülke Yeni Zelanda. O bakımdan engellenebilir miydi? Evet, engellenebilirdi. Bir başka husus belki de yani Avustralya'da var. Batı'da özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam karşıtı söylemin çok daha kendisine fazla yer bulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu tür bir alt söylem, büyük anlatı da bu tür süreçleri kolaylaştırabiliyor. Dolayısıyla her devletin bu tür bir öngörüde bulunup böyle saldırıların ortaya çıkabileceğini de önceden hesaplaması lazımdı. Bir de takip meselesi var. Yani Yeni Zelanda'da da bu tür bireyler, şüphe uyandıracak hareketler. Şimdi bilmiyorum Yeni Zelanda istihbaratı nasıl bir istihbarat, nasıl bir doktrini var, nasıl bir standart operasyon prosedürleri var, onları bilemiyoruz. Ama bir yerlerde bir zincir kopmuş ve bu zincir ortaya böyle bir vahşeti, böyle bir terör saldırısını beraberinde getirmiş gözüküyor.
Şunu da belki ekleyebiliriz. Saldırıdan sonra ama iyi bir sınav verdi denilebilir Yeni Zelanda. Özellikle Başbakanı Ardern'in ortaya koyduğu çabalar, empati, yani Müslümanları ziyaret etmesi, başörtüsü takarak camilere ve Müslüman cemaatin olduğu bölgelere gitmesi, ardından Yeni Zelanda parlamentosunda Kur'an-ı Kerim okunması ve Yeni Zelanda'nın genel anlamda saldırganı kınayıp Müslümanlara dayanışma göstermesi bence Batı dünyasının tamamının
ders alması gereken bir husus.
Evet. Kesinlikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ders alması gereken. Çünkü Trump'ın açıklamalarına bakıyorsunuz. Avrupa'daki mevkidaşların açıklamalarına bakıyorsunuz. Yeni Zelanda'daki o siyasal liderliğin gösterdiği kararlılık onlarda ne yazık ki gözükmüyor.
Saldırı videosunu izlediğimde dikkatimi çeken şu oldu. O kadar silah sesine polisin ani bir şekilde gelmemesiydi.
Yani demek ki işte yani bu Yeni Zelanda beklenen bir şey olmadığı gibi demek ki Yeni Zelanda polisinin de böyle bir tür alarmda olacağı bir durum söz konusu değil. Zaten hani bir çok büyük kalabalık olan bir şehir değil anladığımız kadarıyla, bir kasabadan bahsediyoruz. Tamam, Müslümanlar çok yaşıyor ama bir radikal ırkçı, faşist birinin çıkıp böyle bir terör saldırısını gerçekleştireceğine yönelik bir şey de olmuyor. Tabii şu önemli yalnız. Burada yani eğer bir terör saldırısı gerçekleşiyorsa, bütün literatür bize bunu söylüyor, orada istihbarat açığı vardır.
Evet.
Eğer o istihbarat örgütleri veya XYZ örgütleri bu terör örgütleri saldırılarının arkasında değilse. Çünkü neden? Çünkü bu kişinin biraz background'una baktığımızda, sosyal medyadaki söylemlerine vesaire baktığımızda
adım adım bir radikalleşme süreci var.
Demek ki devletin elinde bir envanter olmalı. Bir istihbarat örgütünün elinde envanter olmalı. Kim? Can örneğin nasıl bir tweet atıyor? Can nasıl bir Facebook paylaşımı yapıyor? Can nasıl bir Instagram paylaşımı yapıyor? Can Müslümanlara hakaret ediyor mu? Müslümanları aşağılıyor mu? Demek ki öyle bir aşağılama varsa, öyle bir tehdit varsa ki bu iki senedir buna hazırlık yapıyor. Bir yerde bir iz bırakmış olması
ama
lazım.
Ama bu ünlü kişinin tabii Yeni Zelanda vatandaşı olmadığını da altını çizmemiz gerekiyor. Kendisinin Avustralya vatandaşı olması ve Yeni Zelanda'ya daha sonradan gelmiş olması da bu anlamda tabii bir handikap oluşturuyor.
Yani dolayısıyla tabii ki şeyler var. Gri noktalar var bu tür istihbarat olaylarında. Ama işte bir istihbarat örgütü o gri noktaları çözmesi lazım. Ortada bir şey varsa, olay varsa muhtemelen bir zaaf da vardır.
Son zamanlarda artan bir İslamofobik dalga var. Nasıl yorumlamak gerekiyor? Yani bu dalganın kökünde ne olabilir?
Tabii burada hani makro bir analiz yapmak gerekiyor. Bunun tarihsel belirleyici faktörleri var. 11 Eylül'ü belki milat olarak alabiliriz. Burada 11 Eylül saldırılarından sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri İslam dünyasını hedef tahtasına koydu. Sadece mikro düzeyde terör örgütleri ve El-Kaide ile o dönemde mücadele etmekten ziyade bunu bir genel anda İslam ülkelerini işgal etmek için meşruiyet zemini haline getirdi ve önce Afganistan'ı sonra Irak'ı tabii işgal etti. Bu da tabii inanılmaz bir radikalleşme olgusunu bu topraklarda hem Afganistan'da hem de Irak'ta beraberine getirdi. Burada yüz binlerce sivilin hayatını kaybettiğini, işte işkencelere, kötü muamelelere maruz kaldığını görüyoruz. Bunun altını çizmek gerekiyor. Bu sosyolojik ortamda ne yazık ki Afganistan ve Irak'ta bir radikalleşmeyi, terör olgusunu beraberine getirdi. Bunlar çeşitli saldırılar gerçekleştirdikçe, Batı dünyasındaki sivilleri hedef aldıkça, İslam'la terörizm arasında bir özdeşlik kurma çabası içerisine girdiler. Bunun üzerine bir diskur oluşturdular. Medya, Batı medyası buna ve siyasiler yatırım yaptı. Tabii bunu bir kenara koymak lazım. Bunun ötesinde ise Avrupa'da tabii hem mülteci dalgaları hem de ekonomik krizin getirdiği yeni sosyolojik zeminler İslam dünyasını, Müslümanları, mültecileri, yabancıların hedef alınmasını beraberinde getirdi ve ciddi anlamda Batı dünyasında yeni oluşan beyaz ırkın üstünlüğünü savunan yabancı karşıtı, İslamofobik Türk karşıtı bir dalga oluştu. Az önce ifade ettiğim gibi medya ve siyasiler de buna yatırım yapınca bu kendi içerisinde radikalleşti ve yabancıları ve Müslümanları hedef alan bir dalga haline geldi. Bunu işte siyaset alanında görüyoruz. Mesela Avrupa'da şimdi sağ partilerin, popülist marjinal partilerin ciddi anlamda oylarını artırması söz konusu oldu. Almanya örneğine mesela bakarsak AfD dediğimiz neonazi geçmişi olan bir siyasal hareket %13'lerde, %14'lerde oy almaya başladı. Avrupa parlamento seçimlerinde hatta oylarını daha da artırabiliyorlar. İşte Fransa'da Le Pen hareketi benzer şekilde ulusal cephe neredeyse %30'luk bir oranda oy almaya başladı. Avusturya'da iktidar oldular. %40-50 bandına kadar çıktılar. Diğer ülkelerde de benzer örnekler var. İşte Trump gibi bir figür Amerika Birleşik Devletleri'nde seçildi. Burada tabii
ki Trump'ın ilk danışman çevresini düşündüğünde
çoğu İslamofobik ve yabancı düşünüyor. Trump'ın kendi söylemlerinde de bunu görmek mümkün. Yani şimdi saldırıdan sonra attığı tweetlere bakın, açıklamalarına. Ne orada Müslümanlara yönelik bir sempati, empati var ne de terörizm olarak bunu değerlendiriyor.
Tabii Pompeo da benzer
halbuki
şekilde.
Halbuki mesela bu Brenton Tarrant dediğimiz terörist açıkladığı deklarasyonda Trump'a övgüler yazıyor. Evet. Mesela burada bir şey var, özdeşleşik var. Burada bir de şey var, yani Avrupa'da ve Batı dünyasında, bilmiyorum Murat Hocam buna katılır mı? Sanki bu yükselen popülist yeni sağ dalgalar liberalizmle de mücadele ediyor. Yani liberalizmin getirdiği arızalara karşı da bir mücadele var. Orada aynı zamanda ya, Müslümanlar, yabancılar, mülteciler de hedef
yani
alınıyor.
Yani şöyle, şimdi doğru senin yaptığın analiz, büyük ölçüde Can Hoca'nın yaptığı analiz çok doğru. Artık İslam karşıtlığı İslamofobi olarak adlandırılıyor ama bu kavramın da aslında muhtevasına ilişkin ciddi bir problem ortaya koymamız lazım. Çünkü fobi psikolojik bir ruh hali, bir rahatsızlık. Yani olmasının bizde çok fazla anormal karşılanmayacağı bir durum. Örneğin yükseklik korkusu olabilir. Bu hissi de olabilir, duygusal da olabilir, fiziki de olabilir. Örneğin klostrofobi, kapalılık korkusu insanlarda olabilir. Yani bir fobiyi duyduğunuzda şaşırmamanız gerekir. Doğaldır bir fobisi olması insanların. Ama İslam fobi dediğimiz zaman, o zaman İslam'a fobi dediğimiz zaman İslam korkusu. O zaman insanların demek ki İslam'dan korkması normal. Ha, o zaman suçlu neresi? İslam'ın kendisi, İslam'ın siyasallığı, İslam'ın bireyselliği, ortaya çıkar insanların pratikleri. Yani Londra'da yaşayan bir Müslüman, Pakistanlı, Amerika'da yaşayan bir Türk Müslüman. Dolayısıyla bunların pratikleri sorunlu, korkulacak bir şey haline gelmiş oluyor. Yani şimdi dolayısıyla da insanların, normal sıradan insanların bu korkuya, sözde bu korkuya sahip olan insanların iyi Müslüman, kötü Müslüman ayrımı yapması da pek beklenen bir şey değil. Zaten o korku varsa. Dolayısıyla kavramsal olarak bir kere İslam korkusu, İslam fobi demek yerine İslam karşıtlığı, hatta düşmanlığı bile demek.
Tabii. Doğru. Kendinden aşama evet. Zaten o noktada.
Bu örnek çok bunun kristalize olduğu örneklerden bir tanesi. Yani bu adamın gerçekleştirmiş olduğu, onun ruh dünyası, iki sene boyunca yaşadığı gitgeller, trajediler neyse o, psikolojik ruh hali bunu korkular üzerinden değil de karşıtlık üzerinden, düşmanlık üzerinden açıklamak lazım. Mesele çok tarihsel bir mesele. 11 Eylül'den de öteye gider tabii ki. Yani büyük muhakkak. Bir hani daha büyük meta bir tarihsel anlatı kuracaksak yüzyıllara dayanan, Haçlı seferlerine dayanan bir şeydir. Tortuları vardır hala. Bugün neo-Nazi gruplar Avrupa'nın genelinde ciddi manada yer altından yer üstüne çıkmış durumdalar. Artık gösteri yapıyorlar, yürüyüş yapıyorlar, istedikleri pankartları kullanıyorlar yasak olmalarına rağmen. Aslında yer altındalar.
Fransa'da sarı yelekliler mesela eylemlerinde bile bir tarafta evet. Marjinal sol, bir tarafta ise bu tarz sağ
şimdi şeyleri görebiliyoruz. Dolayısıyla bu tarihsel bir mesele var zaten. Büyük bir medeniyetler arasında öyle ya da böyle siyasi, askeri, ekonomik, kültürel bir çatışmanın tarihi var. Yani hiç de geriye baktığımızda öyle hepimiz kardeşiz diye bir tarih oluşturmamış insanlık dünya tarihi boyunca. Ama kırılmalardan bir tanesi Soğuk Savaş'ın bitişi. Yani biz aslında mesela 90'ların sonunda hemen bir tarafta tarihin sonu, bir tarafta da medeniyetler çatışması tezi ortaya atılmıştı. Huntington mesela. Yani işte dünyada artık bundan sonra devletler arasında konvansiyonel savaş olmayacak, medeniyetler çatışacak diye bir tez ortaya atmıştı. Ayakta kalan en önemli iki medeniyet de İslam medeniyeti ile Hristiyan medeniyeti. Dolayısıyla bununla kavgası olacaktı. Bu tez 11 Eylül ile birlikte popüler hale geldi. Aslında 93'te yayınlandı ama 2001'de popüler hale geldi. Çünkü El-Kaide'nin New York saldırısı.
Peki bu tez 11 Eylül'ü de yaratmış olabilir mi?
Yani kuşkusuz tabii ki. Yani o süre içerisinde de El-Kaide gibi örgütlenmeler kendisini, kendi varlığını ve ötekisini Batı olarak seçmişti. Yani şimdi El-Kaide'nin hülasasına baktığınız zaman Afganistan'da özellikle Sovyet işgalinden sonra ki o dönemde de El-Kaide'nin bir şekilde neşrüneva bulmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat rolü çok fazladır Sovyetlere karşı. Daha sonra onlar Amerika'ya karşı düşman oldu. Yani Batı düşman olarak yaratılmıştı zaten. Dolayısıyla 11 Eylül'de bütün bu bulmacanın parçaları bir araya gelmiş oldu. Ama daha kötü şeyler yaşadık. 11 Eylül'den sonra yaşadığımız husus da Amerika başta olmak üzere ama özellikle de Avrupa ciddi bir güvenlik mantalitesine doğru kaydı. Hatırlayın şöyle 2001, 2002, 2003, tabii 2004'teki Londra saldırısı, 2004'teki Madrid saldırısı, 2007'deki Londra saldırısı, evet. Ondan sonra yaşadığımız diğer terör. İstanbul'da bile bunu yaşadık. Dolayısıyla Avrupa tam bir güvenlik mantalitesine büründü. Yani gündelik hayatın ciddi anlamda gözetlendiği ama kimlerin gözetlendiği? Müslümanların gözetlendiği. Tabii. Müslümanlar adeta Müslümanların üzerine mercek tutulmaya başlandı. Bu korku yaratıldı, bu korkunun üzerine gidildi, daha büyüdü, sonra bu bir endüstriye dönüştü. İşte şimdi biraz önce Can Hoca'nın bahsettiği şey o endüstri. Siyaset ayağı var, siyasetin içine adeta girmiş kurumlar ayağı var, onun dışında onu sarmalayan medya ayağı var. Bir de şimdi başımıza sosyal medya çıktı, evet. Hiçbir kontrolü olmayan, hiçbir etik şeyi olmayan, içeriği olmayan. Ve onun dışında bir de efendim şey var, gündelik hayat pratikleri var. Yani markette İslamofobikler var. Efendim mesela İsviçre'de hatırlıyoruz seçim zamanı hemen yardıma koşan en önemli söylem İslamofobik davranışlar. İslam karşıtı işte camilerin minarelerini füze gibi göstermek vesaire.
Birçok pratik. Murat Hocam bu mesela Batı'da yükselen İslam karşıtlığının yarattığı o dalga Türkiye'yi de vurdu öyle değil mi? Türkiye içerisinde de bazı marjinal gruplara ve Türkiye siyasi söylemlere bakıyoruz. İslamofobik, Müslümanları hedef alan açıklamalar var. Hatta bir siyasi partinin lideri işte Yeni Zelanda'daki saldırı hemen sonra sanki işte sorumlu Müslümanlarmış evet. gibi İslam dünyasına kendi içine bakması gerekir gibi açıklamalar yaptı.
Yani ben hala haklı değil miyim diye tweet atan Avustralya milletvekilinden farksız bir açıklama aslında. Hani gördünüz mü bakın. Yani faili savunuyor. Mağduru değil, faili savunan bir yaklaşım sergiliyor. Yani dolayısıyla bu endüstri öyle bir hal aldı ki artık Avrupa'da özellikle bütün toplumu yani normal olanı biraz daha radikal hale getiriyor. Çünkü bu büyük bir korku ve bu şöyle bir teori aslında daha tarihsel. Müslümanlar gelecekler, Avrupa'da çoğalacaklar ve bir gün işte örneğin İngiltere'nin Birmingham şehrinde daha fazla Müslüman yaşayacak.
Biz azınlık olacağız.
Ülkemiz elimizden gidecek. Siyaset, ekonomimiz ama ne elimizden gidecek? Dinimiz elimizden gidecek. Dolayısıyla bu korku yani 70 sayfalık manifestosunu okuduğunuz zaman göze çarpan şeyler bunlar. Tabii orada bir de Türk karşıtlığı meselesi var. Onu da ayrıca ele almak lazım. Yani sembollere baktığın zaman yarısı İslam'la ilgili, yarısı da yani Osmanlı'yı biraz hesaba katan, ta 1389'dan meseleyi alan 1683'e
bu da
kadar
doğal
getiren.
Ama, değil mi? Çünkü çok uzun bir süre Müslüman ülkelerin lider olarak Türkler ve Türklerin oluşturduğu devletler başta Osmanlı olmak üzere bu batıyla, mücadeleyi yürüttü. Yani, batıyla karşı karşıya geldi. Ardından ise bugünkü denkleme baktığımızda işte orada Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef olmasında çok önemli bir anlamı var. Çünkü Erdoğan Besliyor. Demek ki birçok mazlum toplumlarda, İslam dünyasının özellikle mazlum toplumlarında bir lider, bir kurtarıcı olarak görülüyor. Türkiye adeta son kale olarak görülüyor. Ben de mesela işte Gazze'ye gittiğimde, Mısır'a gittiğimde, Irak, Suriye'ye gittiğimde bunu bizzat görmüştüm. O insanların Türkiye'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok büyük beklentileri vardı. Kendilerinin haklarının işte Türkiye tarafından korunabileceğini, iade edilebileceğini düşünüyorlardı. Dolayısıyla bu da karşıtlığını yaratıyor. İşte bir Hristiyan radikalleşmesiyle beyaz ırkın üstüne inanan bir terörist Erdoğan'ı bu bağlamda hedef alıyor. Türkiye'yi hedef alıyor.
Peki bu İslamofobik yaklaşımlar gelecekte sizce nasıl evrilecek? Neye doğru evrilecek?
Yani şimdi bu tabii en belki tamam olanlar oldu. Ateş düştüğü yeri yaktı ama burada bundan sonrasını düşünmek lazım. Ben orada yani iyimser değilim açıkçası. Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri dahil, Kanada dahil son 3-4 yılda bakın bu çok önemli. Son 3-4 yılda gerçekleşen terör saldırıları sonrasında ölen insanlar aşırı sağın yaptığı saldırılar daha fazla bir şey teşkil ediyor. Yani son 10 yılda son 3-4 yılda hayatını kaybedenlerin daha fazlası aşırı sağ tiplerin yapmış olduğu saldırılar sonrasında ölmüş. DAEŞ değil, El-Kaide değil. Anladınız mı?
Evet.
Ya bu çok ciddi bir şey. Yani yükselen bir trend var. Şimdi bu trend nerede şöyle gidiyor. Yani bir taraftan aşırı sağ söylem var. Bir taraftan aşırı sağ söylemin konsolide olmasını sağlayan, sürekli güçlenmesini sağlayan siyaset kurumu var. Orada partiler işte Almanya'da ADF partisi, İsviçre'de bilmem ne partisi vesaire diye. Hollanda'da ırkçı parti, evet. İtalya'da ırkçı partiler. Bu da paralel şekilde gidiyor. Şimdi eğer bu paralel gitme hikayesi aşırı sağın yukarı doğru politik olarak gitmesini beraberinde getirirse o zaman bu alttaki terör saldırıları da onu takip edecektir. Dolayısıyla aşırı sağ söylemin, ırkçı, yabancı düşmanı, İslam karşıtı söylemin siyasette kendisine ne kadar yer bulduğu ile ilgili bu. Eğer bu yer bulursa bundan sonra eğer biz Le Pen'i Fransa'da bir gün başkan olarak görürsek o zaman bu alttaki saldırı eğrisi muhtemelen yukarı doğru gidecektir. Çünkü bunlar ne? Bunlar küreselleşme karşıtı. Bunlar göçmen karşıtı. Bunlar tabii İslam karşıtı da. Yani Müslümanların Avrupa'da yaşam hakkı olmadığını düşünüyorlar. Yani gönderilmesi gerektiğini düşünüyor Wilders Hollanda'da. Hı hı. Dolayısıyla bu siyaset normal halk kitlelerinde karşılık bulur ve bu kendisini güçlendirirse siyaset sahnesinde o zaman beraberinde devam edecektir bu tür saldırılar.
Burada bence ekonomik gelişmelerde çok büyük etkisi var. Yani özellikle Avrupa ülkelerinin ciddi bir ekonomik kriz içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada Fransa'dan İspanya'ya, İtalya'ya, keza Almanya'da bile makro dengeler iyi olsa bile insanların alım gücünde çok ciddi düşüş var. Ve bir kısım insanlar kendi işlerinin yabancılar tarafından ele geçirildiğini düşünüyor. Evet. İşsiz olmasının sebebini mülteciler olarak kolluyor.
Yalnız nüfuslarında da büyük bir azalma olduğu için yani göçte kaçınılmaz bir durum değil midir?
Ama işte bunu da tehdit olarak görüyorlar. Yani bir beyaz ırkçı demografik yapıya bakıyor. İşte mültecilerin çocuk sahibi olma oranına bir de kendisinin aidiyetinin parçası olarak düşündüğü işte beyaz bir Almanın, protestan bir Almanın çoğalma hızına bakıyor ve ciddi bir tehdit görüyor. Dolayısıyla bu da onun gittikçe radikalleşmesine, siyasal söylemine ve mobilizasyonunu etkiliyor ve bu sefer karşıtını ötekileştirdikten sonra onu düşman olarak görüyor ve ona karşı eylemsellik içerisine giriyor.
Bir de şu var tabii. Şimdi bu Yeni Zelanda olayında sanırım 4 kişi değil mi?
Yani diğerleriyle ilgili henüz bir şey netleşmedi.
Bir tanesi serbest bırakıldı, evet. Ama ortada 3 kişi var. 3 kişi bir terör örgütü kurmak için yeterli. Yani biz Avrupa'daki 1980'de 3. dalga, 1960 ile 80 arasında 3. dalga terörizm olarak tanımladığımız radikal sol terörizmini dikkate alırsak aynen bu şekilde oldu. 3 tane öğrenci bir üniversitede şiddet yapmaya karar verdiler ve terör örgütü orada ortaya çıktı oradan, işte Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da ve bir dalga oluşturdu.
3 kişilik bir örgüt.
3 kişinin bir araya gelmesi bir terör örgütünün kurulması için yeterli.
Ama bunu tabii görmezden gelmeye çalışıyorlar. Hali hazırdaki terörist hücreleri, örgütleri de yok sayıyorlar. İşte Almanya'da Türkleri hedef alan, içerisinde bazı Alman eski istihbarat unsurlarını da dahil.
Dönerci cinayetleri
tabii
dediğimiz şey.
Tabii dönerci cinayetleri. Evet, bunun bir terör yapılanması olmadığını ortaya koymak için o kadar çok çaba sarf etti ki Almanya.
Kapattı. Yani savcılık kapattı. Üstünü kapattı. Evet. Yani dolayısıyla bundan sonra yani biraz daha dikkatli olmak lazım. Yani ve bu tabii şimdi bu ne yapmaya çalıştı? Yani asıl hedefi Müslümanlardı ama terörizm hiçbir zaman doğrudan öldürdüğü kişileri hedef almaz. Tabii. Onları yok etmek
bir araç, mesaj veriyor.
Bir mesaj vermek. Ve mesaj beraberinde kışkırtmayı getirmesi lazım. Hı hı. Ne yapmam lazım benim Müslüman olarak? Bundan kışkırmam lazım ve kendimi kontrol edemeyip benim de Allah korusun başka bir ötekini hedef almam lazım. Bu ne yapacak? Bir kaos oluşturacak.
Ayrışmayı beraber.
Dolayısıyla ayrışmayı beraberinde getirecek. Asıl hedef o burada.
Bu kışkırtmaya sanırım neden olmamak için bu saldırıda yani yakınlarını kaybedenlerden birisi şöyle bir açıklama yapmış. Saldırganı affediyorum demiş.
Hmm, mesela.
Bence
evet.
Büyük bir
açıklama. Tabii Yeni Zelanda'daki Müslümanlar çok sağduyulu hareket ettiler. Çok ılımlı mesajlar verdiler, açıklamalar yaptılar. Yeni Zelanda devletinin de, Yeni Zelanda halkının da bir suç olmadığını, tabii, bunu çok radikalleşmiş bir teröristin doğrudan bu saldırıyı gerçekleştirdiğini ortaya koydular. Bir birliktelik mesajı verildi, görüntüsü verildi. Az önce ifade ediyordum, yani burada Yeni Zelanda siyasi liderlerin de basireti önemli. Özellikle başbakanın attığı adımlar, parlamentonun attığı adımlar. Dolayısıyla burada teröristin istediği şey vuku bulmadı. Tam tersi ona karşı bir yanıt, bir mesaj vermiş olduk.
İyi bir sınav verildi.
Ama tabii yani DAEŞ'in falan mesajları ve sosyal medya aktivizmi bu saldırıdan sonra dikkate alındığında.
Tabii hemen benzer şekilde bir Kalaşnikov üzerine bazı yazılar yazarak yanıt vermek istediler. Hatta mümkünse saldırı da yapmaya çalışabilirler. Yani.
Terörizm artık
birbirinden
yani
besleniyor.
Şimdi çok anlamda komünikasyonun, iletişimin çok büyük çaplara ulaştığı bir dünyada yaşadığımız için. Terörizm 70'lerdeki 80'lerdeki terörizm değil. Yani yalnız kurt eylemi diye bir şey var. Yani bir yerden bir yere gitmenize gerek yok. Siz bir yerde DAEŞ'sınız mesela. Almanya'daki birisi o mesajdan etkilenip üstüne bir misyon alıyor ve o eylemi gerçekleştiriyor. Ya da bu kişinin yapmış olduğu, Brenton'ın yapmış olduğu saldırıdan Fransa'daki başka bir psikopat bir mesaj çıkarıp Allah korusun başka bir saldırı da yapabiliyor. Önemli olan bu mesele. Bir de son olarak kısaca şunu söyleyeyim. Hı hı. Yani bu teknoloji diyoruz ya, o teknolojinin içerisinde çok enteresan bir alan var. Ne diyoruz ona? Karanlık web mi?
Evet, dark web.
Dark web diyorlar ona. Orası tabii benim hiç görmediğim bir şey. Sadece tasvir eden birkaç arkadaşımdan öğrenmeye çalıştım. Çünkü yani girmedim yani öyle bir dark web dünyasına. Çok orada kötü bir dünya orası.
Tabii. Silah ticareti yapılabiliyor. Her şey yapılıyor. Ticareti.
Yani aşırıcılığın İsmar, net bir biçimde görüldüğü yer orası.
Hiçbir şekilde önlenemiyor.
Yani önlenemiyor. Yani çünkü siber dünya çok artık gelişti. Ve bu oyun dünyası. Hı-hı. Video oyunları dünyası. Dikkat ederseniz bu adamın gerçekleştirmiş olduğu başındaki kamera işte
adeta oyun oynar,
oyun oynar gibi.
Yani.
Dolayısıyla yani bir paket bu. Bununla mücadele bir paket. Sadece Yeni Zelanda Başbakanı'nın iyi niyet mesajlarıyla çözülecek bir şey değil.
Muhakkak.
Muhtemelen Yeni Zelanda polisi 10 gündür ya da 5 gündür çok ciddi bir biçimde bu meselenin üzerine konuşuyordur. Ve bundan sonra yeni bir kurumlar kuracaklardır. İstihbaratın doktrinini değiştireceklerdir falan. Yani çok ciddiye alınması gerekiyor.
Sayın Acun ve Sayın Yeşiltaş, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Sevgili dinleyenler, haftaya tekrar görüşmek umuduyla hoşçakalın. Küresel Analiz.